Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda iman esaslarından, yani Müslümanların inanmakla yükümlü oldukları esaslardan birisi olan kitaplara iman konusu üzerinde durmak istiyoruz. Kitaplara iman, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların gönderildikleri anda içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah, müminlere hitaben Nisa suresi 136. ayet-i kerimede "Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min qabl ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri fekad zalle zalalen ba'ida." Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur buyurarak kitaplara iman etmenin iman esaslarından birisi olduğunu belirtmiştir. Biz kitaplara iman derken öncelikle Allah'ın bir emrinden söz ediyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isteriz. İman esasları birbiriyle bağlantılıdır. Biri diğerinden bağımsız düşünülemez. Dilerseniz biraz daha açalım ifademizi. Bir Müslüman "ben şu esasa inanırım ama buna inanmam" gibi bir ayrım yapamaz iman esasları konusunda. Bir kimse Allah'a inanıyorsa onun bize yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerine de iman etmek zorunda. Peygamberlere iman etmekte olan kimse peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiy mahsul olan kitaplara ve söz konusu vahiyi peygamberlere ileten meleklere ve tabii kitabın ihtiva ettiği bütün hükümleri de kabul etmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, kitaplar derken çok açıktır ki Allah'ın vahiy yolu ile peygamberlerine gönderdiği ilahi kitaplardır kastımız. Allah Teala'nın peygamberlerine kitaplar göndermesi insanlığı hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve sonunda iki alemde de onu kurtuluşa, huzura erdirmek içindir. Peygamberlere gönderilen bu kitaplara ilahi kitap denmesinin sebebi onların Allah kelamı olmalarının yanı sıra söz ve içerik olarak da onlarda hiçbir beşer, yani insan katkısının bulunmamasıdır. Bizler bugün Kur'an dışındaki kitapların şu anki durumlarına değil, Allah tarafından gönderildiği bozulmamış hallerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü söz konusu ilahi kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, bir kısmı da tahrif edilmiş, yani aslı bozulmuştur. Allah'ın vahyettiği şekilde kendini koruyan ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşan yegane tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala insanlara Kur'an'ın ilahi koruma altında olduğunu ve kıyamete kadar da bu muhafazanın, korunmanın devam edeceğini şu ayeti kerime ile ifade ediyor. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr suresi 9. ayet. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Yine Kur'an'ın değiştirilemeyeceği hususunda Enam suresi 115. ayetinde Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyurmakta. Kehf suresi 27. ayet-i kerimede de Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın buyurulmaktadır. Ondan başka, Allah Teala'dan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Yani bu konu adeta kitabın korunması hususu, Kur'an'ın korunması konusu adeta Allah'ın garantisi altındadır. Bu üç ayet-i kerimenin beyanına göre bu net bir şekilde, kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Birileri Kur'an'ı değiştirmek istese de, bunun için elinden geleni yapsa da bu asla mümkün olmayacak. Müslümanlar ona sahip çıksa da, sahip çıkmasa da sonuç değişmeyecek. Kur'an asla değiştirilemeyecek. Şayet Müslümanlar bu konuda gayret sarf eder, ellerinden geleni yerine getirirlerse bu onların lehine bir durum olacaktır. Bundan nasiplerine Allah'ın lütfettiği karşılığı elbette alacaklardır. Ancak görevlerini yapmazlarsa yine de Allah kıyamete kadar kitabını koruyacaktır. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim kendinden önceki ilahi kitapları tasdik etmiştir. Fakat mümin olabilmek için, inanmış bir kimse olabilmek için Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a uyulması gerektiğini de söylemiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu hususu belirtmektedir. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Beyanı yer almaktadır. Nisa suresi 47. ayet-i kerimede. Ne mutlu ona tabi olanlara, ne mutlu Kur'an'ı okuyana, ne mutlu Kur'an'ı anlayana, ne mutlu Kur'an'la yaşayana, ne mutlu Kur'an'ı, hayatını Kur'an'la tamamlayana ve hayatını Kur'an'la tanımlayana. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاء من
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah yarattığı günden itibaren insana birçok lütufta bulunmuştur. Bu lütufların en önemlilerinden birisi de insanlığa rehberlik edecek, onları doğru yolu gösterecek, hak ile batılı ayırt etmelerine imkan verecek kitaplardır. Kitaplar göndermesidir. Allah Teala İlahi kitapların kendi kelamı olduğunu beyan etmiş, onlar için kelamullah yani Allah'ın kelamı tabirini kullanmıştır. O kelamını insanlara kitapları aracılığıyla duyurmuştur tabi olarak. Allah'ın kitapları onun sözlerinin harflere, satırlara dökülmüş şeklidir. Bundan dolayı onun kitapları sözlerin en üstünlerini içermektedir. Bu gerçeği ifade etmek için Allah Resulü Peygamberimiz Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir buyurmaktadır. Fazlu kelamillah ala sairi kelam kefazlillahi ala halqi. Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü Allah'ın yaratıklarına üstünlüğü gibidir. Kur'an'da, mübarek kitabımız Kur'an'da sadece Allah'ın kelamı, sadece Allah'ın sözleri vardır. Onun dışında hiçbir söz, hiçbir ifade bulunmamaktadır. Kitaplara iman, Allah'ın sözlerinin bulunduğu kitaplara iman, sözün en güzeli olan Allah kelamının doğruluğuna, gerçekliğine ve ona ait olduğuna iman etmek demektir. Çünkü Allah katında kendi sözünden daha yüce olan hiçbir söz yoktur. Allah Celle Celaluhu insanlığa son mesajı olan Kur'an'da tüm inkarcılara meydan okumuş ve şöyle buyurmuştur. Yoksa Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söylüyorsanız haydi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini yardıma çağırıp siz de onun gibi bir 10 sure getirin. Ve yoksa Kur'an'ı Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, doğru söylüyorsanız hadi siz de onun gibi 1 sure getirin. Allah Teala önce 10 sure getirin diyor, sonra 1 sure getirin diyor. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın buyuruyor Yunus suresi 38. ayet-i kerimede. Kur'an bütün meydan okumalarında diledikleri kişilerden yardım alabileceklerini de özellikle ifade etmiştir. Böylece Allah kelamının yüceliği vurgulanmış, onun eşi ve benzerinin hiçbir varlık tarafından ortaya konulamayacağı belirtilmiştir. En yüce sözün sahibi ve kullarına karşı çok merhametli olan Allah Teala, insanı dünya hayatında başıboş ve yalnız bırakmamış. Lütuf ve kereminin ifadesi olarak ona elçiler göndermiş. İlahi kitaplar indirerek yol göstermiştir. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmış olmakla birlikte sonsuz rahmet sahibi olan Yaratan'ı peygamberleri aracılığıyla insanlara öğüt almaları için bir hidayet rehberi ve yollarını aydınlatan, evet yollarını aydınlatan bir nur olarak kitaplar göndermiştir. Câsiye suresi 20. ayeti bunu bildirmektedir. Allah Teala mübarek kitabında insanlara Rabbini tanıyıp ona kulluk etmenin yollarını, inanç ve ibadetle ilgili konuları, ahlaki yükümlülükleri, geçmiş ümmetlerin yaşadıkları tecrübeleri, ahiret hayatının mahiyetini ve daha nice konuları içeren ayetlerle her iki dünyada da mutluluğa ulaşmalar için, evet altını özellikle çizmek istiyorum, her iki dünyada da mutluluğa ulaşmaları için, dünyada da mutluluğa ulaşmaları için, ahirette de mutluluğa ulaşmaları için, iki cihan saadeti için bizlere yardım etmeyi dilemektedir. Bunlar Kur'an'da yer alan konulardan sadece birkaçıdır. Bu maksatla İlk peygamberden itibaren sayfeler ya da kitaplar insanlık tarihinin farklı dönemlerinde insanlara yazılı şekilde ulaştırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlere yazılı belge anlamında kitaplar, bazılarına da daha küçük hacimli olan suhuf yani sayfalar verildiği ifade edilmektedir. Kitap olarak peygamberlerden Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an verilmiştir. Kur'an'da bazı peygamberlere sayfeler anlamına gelen suhuf gönderildiği bildirilmekte, bu ifadeyle kitapçık veya küçük risale kastedildiği anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Allah'ın kaç kitap gönderdiğini soran Ebu Zer el-Gıfari'ye şu cevabı verir. Allah 104 kitap göndermiştir. Bunlardan 10 sayfa Adem'e, 50 sayfa Şit'e, 30 sayfa İdris'e, 10 sayfa İbrahim'e. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı göndermiştir Allah buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yüce Yaratıcı'nın gönderdiği peygamberler gibi kitaplar da bir öncekini tasdik etmiş, asla inkar etmemiş. Böylece ilahi kaynağın bir olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede son semavi kitap olan, son ilahi kitap olan Kur'an da kendisinden önceki kitapları tasdik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Aynı şekilde İncil de kendisinden önce indirilen Tevrat'ı tasdik etmektedir. Görüldüğü üzere her biri kendinden öncekini tasdik eden ve son halkası Kur'an ile taçlandırılan ilahi kitaplara hepsinin doğru, gerçek, hak olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi olarak insanlığa sunulduğuna inanmak iman etmenin, mümin olmanın şartlarından biridir. İlahi kitaplara iman, amentü olarak bilinen iman esaslarından biridir. Kur'an'da bugünkü sohbet konumuz olan kitaplara imana özel önem verilmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya indirilene ve diğer bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, yani Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Bakara suresi 136. ayet-i kerimedir bu. Kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel esbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min Rabbihim lâ nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu müslümûn. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an müminlerin Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ettiğini özellikle vurgulamış, kitaplara inanmayı mümin olmanın gereklerinden biri olarak göstermiştir. Bu hususla müminler sana indirilene ve senden önce indirilene kitaplara inanırlar. Ahirette de kesinlikle iman ederler. Bakara suresi 4. ayet-i kerimedir bu. 285. ayet-i kerime de Âmen er-Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Lâ nüferrigu beyne ahadin min rusulih. Ve kâlû semi'nâ ve a'da'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyken masîr. Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inandı. Peygamber ve inananlar, ona Rabbinden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Peygamberler arasında hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Rabbimiz, dönüş sanadır dediler. Diğer taraftan, Yüce Allah kitaplara inanmamanın küfür ve sapıklık olduğunu da şu şekilde dile getirir. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür. Kitaplara iman konusuna Hazreti Peygamber de ümmetinin dikkatini çekmiş. Siz ehli kitabı, yani Yahudileri ve Hristiyanları ne tasdik edin ne de yalanlayın. Ancak şöyle deyin. Biz Allah'a, Allah katından bize indirilene, Kur'an'a ve size indirilene iman ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz deyin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü adı ne olursa olsun bütün ilahi kitaplar Allah kelamıdır. Kaynakları ve taşıdıkları mesaj açısından aralarında hiçbir fark yoktur. Hepsi haktır ve gerçeği bildirir. Hepsi melekler aracılığıyla indirilmiştir. Hepsi Allah'ın birliğini, yalnız ona kulluk edilmesi gerektiğini ifade eder. Bu husus Kur'an'da şu şekilde açıklanır. Senden önce, ya Muhammed, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Ancak ilahi kitapların indirdikleri topluma göre farklı dilleri ve ilk muhataplarının zamanı ve toplumsal şartları gereği bazı özel kuralları ve yöntemleri elbette ki olabilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde Kur'an dışındaki ilahi kitaplara göz atıldığında şu manzara ile karşılaşılır. Kur'an ve hadislerde bahsi geçen sayfeler günümüze ulaşmamış. Tevrat, Zebur ve İncil ise sayfeler, o bildirilen sayfeler, 100 sayfa günümüze ulaşmamış. Tevrat, Zebur ve İncil ise ancak tahrif edilmiş, yani aslı bozulmuş değiştirilmiş biçimde varlığını koruyabilmiştir. Kitap Mukaddes adı altında birleştirilen bu kitaplardan Tevrat Ahdi Atik, İncil Ahdi Cedid olarak anılmakta, Zebur ise Mezmurlar adıyla Ahdi Atik içinde. Tevrat'a Ahdi Atik demiştik. Zebur ise Mezmurlar adıyla Ahdi Atik içinde, yani Tevrat içinde yer almaktadır. Kur'an dışındaki mevcut semavi kitaplar tahrif edilmiş. Muhatapları tarafından ilahi mesajın özü maalesef değiştirilmiştir. Kur'an bu durumu şöyle açıklamaktadır. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar. Sonra da bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından dolayı onların haline. Değerli dinleyicilerimiz, konuya biraz daha açıklık kazandırmak için sözlerimize şunları da ilave edebiliriz. Allah'ın Hazreti Musa'ya indirdiği vahiy, evet Hazreti Musa'ya indirdiği kitap yani Tevrat, çeşitli şekillerde tahrife yani bozulmaya uğramıştır. Bakara suresi 75. ayeti kerimeden bunu öğreniyoruz. İnsanlar Allah'ın kitaplarının kadrini gereği gibi takdir etmemiş. Allah'ın kelamı olduğunu bildikleri halde bunu istedikleri gibi yorumlayıp kelimelerin yerlerini değiştirmişler. Kutsal kitaplarda maalesef ekleme ve çıkarmalarda bulunup kitaplarını değiştirmişlerdir. Bu onlar için çok büyük bir sorumluluk ve elbette ki vebaldir. Bu husus Ali İmran suresi 4. ayette çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, ilahi kitaplarda gerçekleştirilen söz konusu tahrifler yani değişiklikler bazen lafız, bazen mana, bazen de yanlış tefsirlerle sadece manada yapılmıştır. Dolayısıyla söz konusu metinlerin hem kendi içlerinde hem de Kur'an'la karşılaştırıldığında ortaya çıkan çelişkiler söz konusu tahriften, söz konusu değiştirmelerden kaynaklanmaktadır. Kitabın tahrif edilmesi aslında ne müthiş bir şeydir ki ilahi mesajın bozulmasıdır. Peygamberlerin mirası olan kitaba ihanet, peygambere ve dolayısıyla Allah'a ihanettir. Allah böyle bir durumdan iman etmiş herkesi muhafaza buyursun. Şu hususun altını çizerek özellikle dikkatlerinizi çekmek isteriz. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in mesajlarında özellikle vurgulanan tüm ilahi kitaplara iman olgusu hiç şüphesiz o kitapların bozulmamış, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş, Allah'tan geldiği şekliyle muhafaza edilmiş haller içindir. Müminler bu kitapların asıllarının Allah kelamı olduğunu kabul etmekle yükümlü olduğu kadar Kur'an dışındaki mevcut ilahi kitapların tahrif edilmiş olduğuna da inanmakla sorumludurlar. Çünkü bunu bize Kur'an bildirmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, önceki kavimler, önceki ümmetler, önceki dinlerin mensupları kitaplarını değiştirmişlerdi. Bunun neticesinde Allah'ın insanlığa gönderdiği ilahi rehberler olan kutsal kitaplar unutulmaya yüz tutmuş. İnsanlık cahiliye karanlığında bocalamaya başlamıştı. İşte böyle bir zamanda Allah Teala kulu ve elçisi Muhammed'e son kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, yüce vahli ile kullarını yeniden lütuflandırılmıştır. Artık tek rehber, hidayetin kaynağı, dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı Kur'an'dır. Hazreti Peygamber'den ve Kur'an'dan haber olan bütün insanların Allah'ın gönderdiği son peygambere ve son ilahi kitaba iman etmesi gerekir. Bir düşünelim, bir düşünün. Allah Teala'nın bizleri muhatap alarak rehber olmak üzere bir kitap göndermesi ve bizi onun mensupları yapması ne yüce bir bahtiyarlık. Düşününüz, bizim için bundan daha büyük bir hediye, bundan daha önemli bir lütuf olabilir mi? Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizleri Müslümanlardan eleyen Rabbimize hamdolsun, şükür olsun. Bir düşünün, kutsal kitaplar Allah'ın peygamberlerden sonra insanları rehbersiz bırakmamak için sunduğu ikramıdır bizlere. İlahi kitaplar aynı zamanda müminlere korumaları, üstüne titremeleri, her şeyden önemlisi buyruklarıyla amel etmeleri için bırakılmış birer yüce mirastır. Peygamber Efendimizin ümmetine bıraktığı en büyük miras Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında ümmetine şu tavsiyede bulunmuştur. Size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldıktan sonra asla sapıtmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü Peygamber Efendimiz Kur'an'ı yolcuları uyaran bir rehbere benzetmektedir. Onun rehberliğinde hayatlarını sürdürenler asla yollarını şaşırmayacak, istikametlerini kaybetmeyeceklerdir. Çünkü o kainatı yoktan var eden yüce Allah'ın ipi Hablullah'tır. Kopmak bilmeyen sapasağlam bir kuptur. El urvetül vuska'dır. Zira Allah'ın kitabı kendisine tutunan bir koruyucu ve kim tutunursa onun için bir koruyucudur, kurtarıcıdır. Şifa kaynağı, hidayet rehberi ve elbette rahmet vesilesidir. Bir zamanlar, evet vahyin ilk günlerinde Hattab oğlu Ömer'e hidayet vesile olduğu gibi hidayete vesile olur Kur'an Allah'ın izniyle. Dilerseniz şimdi Hazreti Ömer'in Kur'an'la çıktığı nurlu yolun hikayesini kıssadan hisse kabilinden olmak üzere dinleyelim. Kıssadan hissemizden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları baskı ve zulümlerin zirveye çıktığı, bütün zorluklara rağmen İslam'ı kabul edenlerin sayısının da artmaya devam ettiği günlerdi. Hazreti Hamza'nın da Müslüman olması bardağı taşıran son damlaydı müşrikler için. Olup biteni değerlendirmek için yaptıkları toplantı sonunda cesur ve savaşçı kimliğiyle tanınan Hattab oğlu Ömer'in Hazreti Peygamber'i öldürmesi kararlaştırıldı. Silahlarını kuşanıp Hazreti Peygamber'i öldürmek için yola çıkan Ömer, yolda rastladığı arkadaşı Nuaym'a aralarına ayrılık sokan Muhammed'i öldürmeye gittiğini söyledi. O da ona Muhammed'den önce kendi yakınlarına bakmasını, çünkü kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduklarını haber verdi. Bu haberle adeta kendinden geçen Ömer, doğruca eniştesi Said bin Zeyd'in evine gitti. O esnada içeride Kur'an okunuyordu. Söylenenler doğruymuş diyerek hiddetle atıldı eniştesinin üzerine. Araya giren kız kardeşinin de yüzü kanlar içinde kalmıştı. Canı yanan Fatıma, "Allah'tan kork, ben ve eşim Hazreti Peygamber'e biat ederek Müslüman olduk. Senden de çekinmiyoruz, dinimizden asla dönmeyiz." demişti. Kardeşinin bu cesur ve inançlı hali Ömer'i sarsmış, pişman olmuştu bir anda yaptıklarından. "Okuduğunuzu bana getirin," dedi titreyen bir ses tonuyla ve dikkatle okudu getirilen ayetleri. "Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye değil, Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve gökleri yaradanın katından indirilmiştir. Rahman olan Allah arşa hakimdir. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü o Allah gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah'tan başka ilah yoktur. O halde yalnız bana kulluk edin." Değerli dinleyiciler, rivayet odur ki o günlerde Peygamber Efendimizin "Ya Rabbi, İslam'ı şu ikisinden birisiyle aziz eyle" diye dua eden iki kişiden biriydi Hazreti Ömer. Okuduğu ayetler adeta yüreğini eritmiş, sonunda "beni Resulullah'a götürün" diyebilmişti sadece. Onun Resulullah'ın huzurunda şehadet getirerek İslam'ı kabul etmesi Müslümanları sevince boğmuştu. "Kaç kişiyiz?" diye sordu oradakilere. "Seninle 40 olduk" dediler. "O halde ne duruyoruz? Hemen Kabe'ye gidelim" dedi Hattab oğlu Yiğit Ömer. Haremde bulunanlara da "beni bilen bilsin, bilmeyen öğrensin. Ben de Müslüman oldum" diye gürledi. Şaşkına dönen Kureyşlilerin her biri korkudan bir tarafa kaçıştı. İşte o gün Müslümanlar ilk defa Harem-i Şerif'te saf tutup topluca namaz kılmışlardı.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, dedik ki Allah'ın kitabı kendisine tutunanlar için koruyucu ve kurtarıcıdır. Şifa kaynağı, hidayet rehberi ve rahmet vesilesidir. Ona sarılmak, ona tutunmak, onun rehberliğinde Hazreti Ömer misali hayat yolculuğuna devam etmek, onun hükümlerini uygulamakla ve yerine getirmekle mümkün olabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Kur'an'ın haramlarını helal sayan ona iman etmemiştir. Kur'an'ın haramlarını helal sayan Kur'an'a iman etmemiştir. Bu çerçevede şu husus bilinmelidir. Kur'an'ın sayfalarını yüceltip kutsallaştırmak ama diğer taraftan hükümlerini çiğnemek, ona tutunmak değildir. Kur'an'ın süslü kılıflar içerisinde evlerin en güzel köşelerine yerleştirilip ele alındığında öpülüp baş üzerine konulması ancak ve ancak şekli bir saygının ifadesidir. Oysa Allah'ın insanlardan istediği ve Kur'an'ın gönderiliş gayesi sadece bu değildir. O süslü kılıflarla birlikte kalplerin derinliklerine yerleşmeli. Onun içeriğine ve hükümlerine göre bir hayat sürdürülmelidir. Bu gerçeği Allah Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şu şekilde ifade etmiştir. Allah'ın kitabında sizden öncekilerin bilgisi ve sizden sonrakilerin haberi vardır. Aranızdaki meselelerinin hükmü ondadır. O hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hüküm olup anlamsız, boş bir söz değildir. Allah onun hükümlerini terk eden zorbanın belini kırar. İşini bitirir. Her kim doğru yolu Allah'ın kitabından başkasında ararsa Allah ona hidayet etmez. O Allah'ın sağlam ipidir. Hikmet dolu sözleridir. Dost doğru yoludur. Onunla amel eden sevap kazanır. Ona davet eden doğru yola iletmiş olur. Meramımızı İstiklal Marşı şairimiz Akif'in satırlarıyla da ifade edebiliriz. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Sonuç olarak değerli dostlar, ilahi kitaplar Allah Teala'nın kullarına hitabıdır, kelamıdır. O ilahi kitapları göndererek en değerli varlık olarak yarattığı insanı muhatap kabul etmiş, ona mesaj vermiştir. O insanı tarihin hiçbir döneminde başıboş bırakmamış, ona peygamberler ve kitaplarla yol göstermiştir. Hazreti Adem'e inen sayfelerle başlayan ilahi mesaj, Hazreti Muhammed'e inen Kur'an'la taçlanarak son bulmuştur. günümüz Müslümanları tüm ilahi kitaplara iman etmek zorundadırlar. Çünkü kitaplara iman amente olarak bilinen ve mümin olmanın gereklerinden addedilen iman esaslarındandır. Bununla birlikte Müslümanlar Kur'an'dan önceki ilahi kitapların tahrif edilmemiş haline ve onların Allah tarafından gönderildiğine iman ederler. Önceki kitapların muhatapları tarafından tahrip edilmesi sonrasında son ilahi kitap olarak gelen Kur'an kıyamete kadar insanın hayat serüveninde yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Rabbim bizleri ona tabi olan ve onun ilahi mesajlarıyla manevi anlamda aydınlanan kullarından eylesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. İlahi arasından sonra da programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir hocam diye soruyor. Yüce Allah'ın birliği hem akli hem de nakli deliller yoluyla bilinebilir. Nakli delillerin başında Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamaları gelir. Yazılı bir şey istiyorsak Kur'an vardır ve elimizde Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim insanları aklını kullanarak evren ve yaratılmışlar üzerinde düşünmek suretiyle Allah'ın birliğini ikrar etmeye çağırır insanı. Neye çağırır Kur'an bizi hocam? Kur'an insanın aklını kullanarak evren ve yaratılmışlar üzerinde düşünmek suretiyle Allah'ın birliğini kabule, söylemeye, ikrara davet eder. Kur'an'da Allah'ın birliğini ve birliğinin mahiyetini açıklayan birçok ayeti göre Allah'ın bir olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması, her şeyin ona muhtaç olması, zatının doğmak ve doğurmak gibi bir sebebe dayanmaması, zat ve sıfatlarında kemal sahibi, yani en üst seviyede olması, yaratıklar içerisinde eşi ve benzerinin bulunmaması anlamına gelir. Evrendeki her şey cins, nevi ve türler olma açısından birbirinin benzeri ve eşi iken ortağı ve benzeri olmayan Yüce Allah her şeyden münezzehtir. Her şeyin dışındadır. Her şeyden farklıdır. Demek ki Kur'an'a göre Allah'ın birliği mahiyeti itibariyle kendine özgü bir tekliktir. Kur'an'da Allah'ın birliği ve diğer sıfatları konusunda zikredilen nakli deliller aynı zamanda akli delilleri de içerir, sizi temin ederim. Bu şu ayet-i kerimede açıkça görülmektedir. Ayet-i kerimede buyruluyor ki, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle düzen bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Bu ayet iki ilahın varlığını ya da ilahlıkta ortaklığı kabul etmenin aklen imkansız olduğunu ifade eder. Öyle ki Yüce Allah'ı bu türden nitelendirmelerden tenzih etmek, ayrı tutmak, böylece anlamaya çalışmak gerekir. O bütün fiillerinde mutlak güç ve mutlak irade sahibi olan tek ilahtır. Bu bakımdan kainatın ve kainatta meydana gelen olayların yaratılmasında birden fazla ilahın müdahil olduğunu varsaymak batıldır. Akla her şeyden önce uymamaktadır. Zira bu durum evrenin fesadını gerektirir. Hemen gene Allah Teala ile ilgili Allah'ın gazabı ne demek hocam diye ikinci bir sorumuz var önümüzde. Değerli dinleyicilerimiz, sözlükte kızmak, öfkelenmek, kızgınlık, öfke duygusu anlamına gelen gazap genellikle rıza ve hilim kavramlarının karşıtı olarak kullanılmaktadır. Allah rahim, halim olduğu gibi aynı zamanda gazap edendir. Bir kutsi hadise göre Allah, rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah gazap sahibidir ancak Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. İslam alimlerine göre Allah'ın gazabı, küfür ve isyan gibi bir takım tutum ve davranışları yadırgaması, zat-ı uluhiyetine ve her şeyden müstahniliğine uygun bir çeşit öfkesi, yani onlara hak ettiğinin karşılığını vermesi demektir. Hemen bir sorumuz var. Tevekkül ne demektir hocam? Kaderle ilişkisi nedir diye soruyor. Tevekkül ne demektir? Kader ile tevekkülün ilişkisi nedir? Tevekkül, güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek anlamlarına gelir. Terim olarak bir hedefe, değerli dinleyicilerimiz, bir hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi manevi sebeplerin hepsine başvurduktan, yapacak başka hiçbir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek, ondan ötesini Allah'a bırakmak demektir. Mesela bir çiftçi önce zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlayacak, tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden arındırıp ilaçlayacak, gerekirse gübresini de gerektiği kadar verecek. Ondan sonra iyi ürün vermesi için Allah'a güvenip dayanacak ve sonucu ondan bekleyecek. Bunun için elbette dua edecek. Bunların hiçbirisini yapmadan kader ise olur tarzında bir anlayış tembellikten başka bir şey değildir ve İslam'ın tevekkül anlayışıyla bağdaşmaz. Tevekkül Müslümanların kader olan inançlarının tabii bir sonucudur değerli dinleyicilerimiz. Tevekkül eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı olmuş kimsedir. Tevekkül eden kimse Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Kaderine de razıdır. Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik, gerilik, miskinlik demek olmadığı gibi çalışma ve ilerlemeye de mani değildir. Bunun da özellikle altını çiziyorum ve tekrar etmek istiyorum. Tevekkül etmek tembellik, gerilik, miskinlik demek değildir. Çalışma ve ilerlemeye de mani değildir. Çünkü Müslüman olayların ilahi düzenin ve kanunların çerçevesinde sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir. Müslüman inanır ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde olup biter. Yani tohum ekilmeden ürün elde edilmez. İlaç kullanılmadan tedavi olunmaz. Salih ameller işlenmedikçe Allah'ın rızası kazanılmaz ve dolayısıyla cennete girilmez. Öyleyse tevekkül çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken Allah'ın bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve elbette elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Sonuçta ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهِ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden, Allah istemeden, Allah murad etmeden, Allah izin vermeden hiçbir şey olmaz. Kula düşen elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedeviye önce deveni kaybolmaması için bağla. Önce deveni kaybolmaması için bağla. Allah'a öyle tevekkül et buyurarak tevekkülden önce tedbir alınması gerektiği uyarısında bulunmaktadır. Önce insan elinden gelen bütün tedbirleri alacak, tedbirleri aldıktan sonra takdiri Allah'a bırakacaktır. Sonuçta Allah'ın dediği olacaktır. Çünkü ayet-i kerimede وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهِ buyurulmaktadır. Allah dilemeden, Allah izin vermeden, Allah murad etmeden hiçbir şey olmaz. Bir yaprak dahi dalından düşmez. Ancak kul kendi görevini, kendi sorumluluğunu öncelikle yerine getirecektir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alavant'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.